Bu programımızda Yaratılış kitabının 25. bölümüne geldik ve bu bölümde İbrahim'in ölümü kaydedildi. Bir bakıma bu bölümde İbrahim ölüyor ve onun yerini alan İshak'ın eşi Rebeka ikiz doğuruyor. Daha önce de bu ikizlerden söz etmiştim. Birinin adı Esav, öbürününki ise Yakup. Bu bölümde hem İsmail'in hem de İshak'ın soy ağacı verilecektir. Yine bu bölümde Esav ilk oğulluk hakkını bir çanak çorba karşılığında Yakup'a satacaktır. Bu küçücük, önemsizmiş gibi gözüken olay insanlık tarihinde büyük dalgalar oluşturacaktır. Bu bölüm bir başka açıdan da önemlidir. Çünkü İbrahim peygamberin yaşamının son perdesini oluşturmaktadır. Evet, İbrahim'in ölümü bu bölümde kaydedildi ama aslında İbrahim'in öyküsü 23. bölümde kapandı. Hatırlarsanız o bölümde İbrahim oğlu İshak'a bir eş bulması için güvenilir hizmetkarını göndermişti. O anda İshak aile reisi olarak yerini almak üzereydi. Şimdi bu bölümün birinci ayetinden okumaya başlayayım. Şöyle yazar: İbrahim bir kadınla daha evlendi. Kadının adı Ketura'ydı. Ondan Zimran, Yokşan, Medan, Midyan, İşbak, Şua adlı çocukları oldu. Bu ilk ayette belki de kafamıza takılan bir soru olacaktır. Daha önce İbrahim Sara'dan bir çocuk beklerken Sara'nın ısrarı üzerine Hacer'i odalık olarak almış ve ondan İsmail dünyaya gelmişti. Ondan sonra İbrahim oldukça yaşlanmış ve kutsal yazılara göre bedeni ölü durumdayken Sara hamile kaldı ve İshak dünyaya geldi. Şimdi kafamıza takılan soru şu: İbrahim'in bedeni ölüyken nasıl oldu da Ketura'dan bunca çocuğu oldu? Bu soruyu iki açıdan yanıtlayabiliriz. Bir açıdan diyebiliriz ki İbrahim ile Sara'nın geç yaşta çocukları olabilmesi için Rab bir mucize yarattı. Aslında mucizenin özelliği İbrahim değil, Sara'nın kısır olması ve rahminin ölü olmasına rağmen hamile kalmasıydı. Bunun yanı sıra İbrahim oldukça yaşlanıp çocuk sahibi olamaz durumdayken bir mucize yarattı Tanrı. Bazı yorumculara göre İbrahim'in yaşlı bedeninde yaratılan mucize devam edip Ketura'dan bir sürü çocuğu olmuş. Yani bu yorumculara göre Rabbin mucizesi İbrahim'in bedeninde kalıcı bir iş yapmış. Demek ki İbrahim'in evi içerisinde İshak ve İsmail'den ayrı çocukları olmuştu. Bunlar arasında Medan ve Midyan ilginç şekilde daha sonra önümüze dikilecektir. Kendileri değil de onların soyu ile kutsal kitapta yine karşılaşacağız. Hatta Musa peygamber Midyan diyarına gidip bu insanlardan kendine bir eş alacaktır. Midyanlılar ile Medanlılar İbrahim'in soyudur. Bunu unutmayalım. Ama bunlar seçilmiş soy değildir. Rab söz vermişti. İshak'ın soyundan kurtarıcı gelecekti. İbrahim'in öbür çocuklarının bu işte payları olmayacaktır. Ne İsmail, ne Medan, ne de Midyan kurtarıcı Mesih'in geleceği soy olacaktır. İbrahim sahip olduğu her şeyi İshak'a bıraktı diyor Yaratılış 25-5-10 ayetler arasında. Cariyelerinin oğullarına da armağanlar verdi. Kendisi sağken bu çocukları oğlu İshak'tan uzaklaştırıp doğuya gönderdi. İbrahim 175 yıl yaşadı. Ömrü bu kadardı. Kocamış, yaşama doymuş, iyice yaşlanmış olarak son soluğunu verdi. Ölüp halkına kavuştu. Oğulları İshak'la İsmail onu Hititli Suharoğlu Efron'un tarlasında Mamre'ye yakın Makpela mağarasına gömdüler. İbrahim o tarlayı Hititlerden satın almıştı. Böylece İbrahim'le karısı Sara oraya gömüldüler. Evet, iki oğul yani İsmail ve İshak babalarını gömüyorlar. Gömdükleri yer İbrahim'in daha önce satın aldığı mağaraydı. İkisi de aynı babanın oğulları ama biri göksel vaadin mirasçısı, yaşamın oğlu, öbürü ise bedensel tasarıların çocuğu yani İsmail ve İshak. Yine de İsmail ve İshak iki kardeş. İbrahim'i son dinlenme yerine yatırırlarken her ikisinin de duygulandığına eminim. Cenaze töreninden sonra İsmail ve İshak birbirinden ayrıldı. Çünkü ikisi bir arada yaşayamazdı. 11. ayette diyor, Tanrı İbrahim'in ölümünden sonra oğlu İshak'ı kutsadı. İshak, Ber-Lahey Roi'de yaşıyordu. Artık İsmail'den tümüyle ayrılmanın zamanı yaklaştı. İsa Mesih'in geleceği soy İshak'tan olacaktır. Bu soya ait olmayanların tümüne olduğu gibi İsmail de kutsal kitabın yapraklarından çıkıp gidiyor. Şimdi bu bölümün 12. ayetine gelirken İbrahim'in oğlu İsmail'in soy kütüğü sıralanacak ve bu sıralamadan sonra İsmail'den bir daha söz edilmeyecektir. Sahne İshak için hazırlanmış, onun soyu baş rolü oynamaya devam edecektir. Kutsal Ruh, kutsal yazıların kaleme alınmasında bu yöntemi her zaman kullanacaktır. İsa Mesih'in geleceği soy sanki kırmızı kalem ile işaretleniyor ve öbür soylar kendilerine düşen onuru aldıktan sonra eğilip sahneden çıkıp gidiyorlar. Yaratılış 25-19. ayette, evet 12-18 ayetler arasında İsmail'in soy kütüğü sayıldıktan sonra 19. ayet şöyle başlıyor. İbrahim'in oğlu İshak'ın öyküsü. Bu soy kutsal kitapta sürekli izlenecektir. Daha sonra yine kutsal ruhun verdiği esinle Matta İsa'nın soy ağacını sıralarken İbrahim'in oğlu İshak, İshak'ın oğlu Yakup diye devam edecektir. Soy kütüğünde sayılan adamların başka oğulları da olmuştur. İbrahim'in İshak'tan ayrı birçok oğulları olmuştu ama yalnızca İshak'ın soyu izlenecektir. Yine İshak'ın Yakup diye bir oğlu bu soyu sürdürecektir. Ama İshak'ın başka oğulları da olacaktır. Daha sonraları seçilen soy ile reddedilen soylar ara sıra karşılaşacaklar ama bunlar ancak kısa karşılaşmalar olacaktır. İsa Mesih Tanrı'nın seçtiği bir soydan, İshak'ın soyundan dünyaya gelecektir. İshak, Aramlı Lavan'ın kız kardeşi, Padan Aramlı Betuel'in kızı Rebeka ile evlendiğinde 40 yaşındaydı. İshak karısı için Rab'be yakardı çünkü karısı kısırdı. Rab İshak'ın yakarışını yanıtladı. Rebeka hamile kaldı diyor Yaratılış 25-20-21. Ayetler. İlginç şekilde Rebeka yine Sara gibi kısırdı. Dua sonucu oluşan hamilelik bir mucize niteliğindedir. Aynı zamanda bu hamilelik ayrılmalara ve çekişmelere yol açacaktır. Çocuklar karnında itişiyordu. Rebeka nedir bu başıma gelen diyerek Rab'be danışmaya gitti diyor 22. ayette. Sözünü ettiğim çekişme rahimde başlamıştı. İki bebek arasında başlayan çekişme daha sonra iki oğul arasında devam edecek ve uluslara yansıyacaktır. Bugün dünyadaki insanların haline bakarken değerli dostum, uluslar arasında süre giden savaşları düşünürken, çocuklar arasında ortaya çıkan çekişmelerden farksız olduğunu hemen görebiliriz. Ülkeler arasında çıkan savaşların nedeni bir fındık kabuğunu çoğu zaman doldurmaz. Sanki iki çocuk sen ben kavgası ediyor. Bu benim idi, sen aldın. Bu benim hakkımdı da hakkımı yedin gibi nedenler. Uluslar çocukça davranıyor diyebiliriz ama yine de ciddi bir sorunla yüz yüzeyiz. Neden? Çünkü ülkeler arasında çıkan savaşların sonucu olarak insanlar acı çekiyor, insanlar öldürülüyor, aileler dağılıyor, çocuklar yetim kalıyor, gelecek kuşağın çocukları nefretle doluyor. Şeytan kendi karanlık egemenliğini sürdürmek amacındadır. Rebeka'nın rahminde başlayan çelişki aslında karanlık güçleriyle ışığın babası olan Rab arasındaki savaşın yansımasıydı bu. Ruh ile beden arasında süre giden savaşı gösteriyordu. Rebeka bunu anlayamadı. Neden böyle olsun? Yoğun dua sonucu Rebeka'nın yüzü gülmüşken neden rahminde yoğun bir çelişki başlasın? Rebeka'nın Rab'den öğrenmek istediği işte buydu. Rab onu şöyle yanıtladı. Rahminde İki ulus var. senden iki ayrı halk doğacak. Biri öbüründen güçlü olacak. Büyüğü küçüğüne hizmet edecek. 23. ayet. Evet, büyüğü küçüğüne hizmet edecek sözü daha sonra gerçekleşecek ve Yaratılış kitabının 27. bölümünde gelişecek olan olaylara ışık saçacaktır. Burada hem Rebeka hem de küçüğü iman edecekti. Doğum vakti gelince Rebeka'nın ikiz oğulları oldu. İlk doğan oğlu kıpkırmızı ve tüylüydü. Kırmızı bir cübbeyi andırıyordu. Adını Esav koydular. 24-25. ayetler. İsimler önemlidir. İlk doğanın adı Esav olarak belirlendi ki Esav adının anlamı kırmızı demektir. Evet, önce Esav, sonra da kardeşi doğdu. Eliyle Esav'ın topuğunu tutuyordu. Bu yüzden İshak ona Yakup adını verdi. Rebeka doğum yaptığında İshak 60 yaşındaydı. 26. ayet. Önce de demiş olduğum gibi İshak ile Rebeka evlendikten 20 yıl sonra ikizler dünyaya geldi. İkincisinin adını Yakup koydular. Çünkü bu uygun bir isimdi. Esav'ın, yani ondan önce doğan kardeşinin topuğunu eliyle tutar şekilde doğduğu için bu ad ona verildi. Yakup'un hayatında önemli bir şeydi bu. 27. ayette diyor ki çocuklar büyüdü. Esav kırları seven usta bir avcı oldu. Yakup'sa hep çadırda oturan sakin bir adamdı. Bu iki kardeş karakter olarak birbirine tam ters. İkiz olarak doğdular, aynı evde yaşadılar, aynı anne babanın eğitimiyle büyüdüler ama iki kardeş birbirleriyle tamamen ters karaktere sahiptiler. Yalnızca ana rahminde çıkmakla yetinmeyip çatışmayı rahmin dışında da tüm şiddetiyle sürdüreceklerdir. Hayata bakış açıları farklı, yaşam tarzları farklı, değişik düşüncelere sahip, olaylara yaklaşımları değişik. Bu iki kardeşe uzaktan baktığımız zaman Esav Yakup'tan daha çekici görünüyor. Ancak ileride göreceğimiz gibi dış görünüşe aldanmamalı. Esav'ın karakter yapısında müthiş bir bozukluğun farkına varacağız. Esav'ın iç hayatı o kadar çekici değildi. Kutsal Söz Yakup'a ilişkin sakin bir adamdı diye yazar. Yakup güvenilir, kendisinden emin bir karaktere sahipti. Yani kendi çıkarları için güvenilir bir karakter tipindeydi. Her durumdan çıkmasını bilen, istediğini elde etmek için karşısındakinin hakkından gelmesini bilen biriydi. Esav ise usta bir avcı olmuştu. Avcılık konusunda gereken en üstün bilgiye sahipti. Açık havayı, sporu seven bir tip. Bedenini geliştirmesini, onu beslemesini bilen ve her şeyden fazla buna önem veren birisiydi. Ancak ruhsal konularda ne istekliydi ne de bilgisi vardı. Daha sonra onun karakterini lekeleyen bu bozukluk ortaya çıkacaktır. İlk doğan oğul olarak bazı ruhsal ayrıcalıklara sahipti. En azından eğer Esav ilk oğulluk hakkını yitirmemiş olsaydı Rab İsa Mesih onun soyundan gelecekti. Ama ruhsal açıdan sezgin olmadığı için bu hakkı yitirecektir. Daha önce de belirttiğim gibi Yakup miskin denecek bir karakterdeydi. Kılıbık tipinde birisi. Annesinin dizi dibinden ayrılamayan, onun her sözünü iki etmeyen bir çocuk. Yani bizim çocukluğumuzda genelde alay ettiğimiz bir tip. İshak Esav'ı daha çok severdi çünkü onun getirdiği av etlerini yerdi. Rebeka ise Yakup'u daha çok severdi. 28. ayet. İshak'ın Esav'ı daha çok sevmesine şaşmamak gerekir. Ne de olsa İshak doğu kafalıdır. Esav'ın tutum ve davranışlarını erkekçe buluyor ve bu nedenle de onu seviyor. Bundan başka bu oğul onun için ava gidiyor, avladığı hayvanlardan babasına yemekler yapıyordu. Yakup'a gelince hanım evladıydı. Annesinin göz bebeği. Bu da doğal bir şey çünkü Rebeka'nın dert arkadaşı olmuştu. Aslında aile içerisinde böyle bir ortam yaratılmamalıydı. Kardeşler arasında sevgi ayrımı yapılmamalıydı, yapılmamalı. kendi ailemizden biliriz değil mi? Baba ya da anne kardeşler arasında ayrım yapmaya başladığı anda değerli dostum sorunlar çıkar. Bu ailede de işte sorun vardı. Bana göre bu gelişmenin sorumlusu İshak'tı. Aile reisi olarak her iki çocuğa da aynı sevgiyi göstermeliydi. Ve anne de aynı şekilde sevgiyi eşit vermeliydi. Yakup böyle bir ortamda varlığını sürdürebilmek için sinsi planlara başvuracaktır. Gerçekten aşağılık bir karaktere sahip olduğunu göreceğiz ama Rab onun bu karakterini geliştirecek, düzeltecektir. Şimdi bu iki kardeşten hangisini sevelim? Dış görünüşüne baktığımızda Esav sevilecek bir tip. Ama hayatında Tanrı için hiçbir yer yok. Esav ruhsal değerlere pek önem vermiyor. Hep dünyasal zevklerle uğraşıyor. Yakup ise tüm kurnazlığına, tüm aşağılık düzenlerine rağmen ruhsal konular açısından Rab'be açık bir kişi. Ruhsal değerlere çok önem veriyor. İnsan açısından sevimsiz, miskin bir karaktere sahip ama Tanrı'ya dönme potansiyeli müthiş. Aslında Yakup'un aşağılık karakteri altında altın gibi bir kişiliği vardır. Yıllar boyunca Rab bu karakteri kırıp altındaki değeri ölçülemeyen İsrail'i ortaya çıkaracaktır. İleride yer alacak olayları okurken belki de Yakup'tan iğreneceksiniz. Onu pataklamak isteyeceksiniz. Hatta yüzüne bile tükürmek gelecek içinizden. Ama unutmayalım ki Tanrı iyileri, doğruları aramaya gelmedi. Aslında doğru olan tek bir kimse bile yoktur. Hepimiz günahlıyız, miskiniz, hepimiz berbatız. Tanrı inayetinin üstünlüğünü sergilemek için Yakup gibi en aşağılık birisini alıp onu altın gibi yapacaktır. Şimdi Esav ile Yakup'un arasında yer alacak olan bir olaya bakalım. Anne oğlu Yakup'u, baba da oğlu Esav'ı daha çok seviyor ve kayırıyor. Tehlike çanları zaten çalmaya başladı. Şimdi dinleyin ne oldu. Bir gün Yakup çorba pişirirken Esav avdan geldi. Aç ve bitkindi. Yakup'a lütfen şu kızıl çorbadan biraz ver de içeyim. Aç ve bitkinim dedi. Bu nedenle ona Edom adı da verildi. Yakup, önce sen ilk oğulluk hakkını bana ver diye karşılık verdi. Esav, baksana açlıktan ölmek üzereyim dedi. İlk oğulluk hakkının bana ne yararı var? Yaratılış 25, 29, 32 ayetler arası. Bu olayda her iki kardeşin karakteri ortaya çıkmaktadır. Sahneyi yeniden göz önüne getirelim değerli dostum. Esav avdan geliyor. Avlanmak hem yorucudur hem de iştahı açar. Bazılarının ileri sürdüğü gibi Esav açlıktan ölmüyordu. İbrahim gibi zengin bir adamın evinde değil oğulları, hizmetçileri bile açlık çekmezdi. Her zaman yiyecek bir şeyleri vardı bulunurdu. Ancak Esav avdan geldiği zaman hazır yemek yoktu. Sadece Yakup'un hazırlamış olduğu çorba vardı. Esav o anda ne pahasına olursa olsun iştahını kamçılayan o çorbadan yemek istiyordu. Unutmamalıyız ki Yakup evde oturmayı seven birisiydi. Bu olaydan anlaşıldığı kadar onun iyi bir aşçı olduğunu da görebiliriz. Şimdi karakter açısından Esav sabırsız ve duygularıyla yönlendirilen bir tip olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra Yakup fırsat kollayan sinsi bir karaktere sahiptir. Kardeşinin davranışından onun o anda çorbadan başka hiçbir şeyle ilgilenmeyeceğini anlamıştı. Fırsattan hemen yararlanmak istedi. O günlerde ilk oğulluk hakkı kişiye aile reisi konumunu kazandırırdı. Miras açısından İsrail'de uygulanan yasalara göre ilk oğulluk hakkına sahip olan oğul öbüründen iki kat mirasa sahip çıkardı. Yine o dönemde uygulanan yasalara göre ilk oğulluk hakkının sadece bir kısmı öbür kardeş tarafından satın alınabilirdi. Esav bu ilk oğulluk hakkını bir iki kaşık çorba karşılığında satacaktır. Şimdi Esav ile Yakup arasındaki olaya bakalım. Bir yandan Esav aç mı aç. Gözleri mercimek çorbasından başka bir şey görmüyor. İlk oğulluk hakkının gelecekte ona sağlayacağı ayrıcalıkları düşünmüyor bile. İlk oğulluk hakkının şu anda ne yararı var bana diye bunu hor görüyor. Aslında İbrahim'in zengin mirasından ayrı Rabbin verdiği kutluluk ve ruhsal miras vardı. İşte Esav bu mirası da hor gördü. İleriyi hiç düşünmedi. Esav ilk oğulluk hakkını biraz çorba karşılığında satıyor. Bunu yapmamış olsaydı İbrahim'in soyunun aile reisi olarak onun soyundan vaat edilen Mesih dünyaya gelecekti. Ama Esav bunu hiç düşünmedi bile. Kuşkusuz Esav İbrahim'in ailesi içinde anlatılanları dinlemişti. Rabbin verdiği vaatlerin önemini ve değerini kavramamış olsa bile bunları biliyordu. Kavramamasının nedeni ruhsal değerlere önem vermemesiydi. Esav o anda ne aile reisi olmak ne de ruhsal soyun babası olmakla ilgileniyordu. Mercimek çorbası onun gönlünü fethetmiş, ondan başka bir şeyi düşünemez durumdaydı. Bu olayda Yakup tümüyle suçsuz değildi. Eminim ki hayatı boyunca kardeşine oynadığı bu oyun onu rahatsız edecektir. Daha sonra Yakup'un oynadığı oyun başkalarınca kendisine de oynanacaktır. Rab onu bu alanda bir eğitimden geçirecektir. Rebeka hamileyken doğacak olan ikizler hakkında Rab'den bir söz gelmiş ve büyüğü küçüğüne hizmet edecek diye durum önceden belirlenmişti. Ancak şunu söylemeliyim ki Rab önceden söyledi diye Yakup'un yaptığını onayladı diyemeyiz. Yakup kardeşinin zayıf bir anında onu gafil avlamış ve ilk oğulluk hakkını elinden almıştı. Kutsal söz devam edip şöyle yazar. Yakup önce ant iç dedi. Esav ant içerek ilk oğulluk hakkını Yakup'a sattı. Yakup Esav'a ekmek ve mercimek çorbası verdi. Esav yiyip içtikten sonra kalkıp gitti. Böylece Esav ilk oğulluk hakkını küçümsedi. Yaratılış 25, 33, 34. ayetler. Evet, küçücük bir olay ama büyük sonuçlara yol açan bir olay. Esav ilk oğulluk hakkını küçümsedi diye yazıldı. Burada hor gördü demek daha yerinde bir sözdür. Bu bölümün sonunda gelecek olayların sahnesi hazırlanmaktadır. İshak halen olayların odak noktasındadır ama herkes gibi o da bu dünyadan ayrılacaktır. Onun soyunu sürdürecek olanlar yaşam savaşı verecekler. Onların yaşamları ise bize ders olacaktır. Rab bu olaylar aracılığıyla değerli dinleyicilerimiz bize konuşmakta. Esav gibi olmamamız gerektiğini bize duyurmaktadır. Aynı zamanda Yakup'u da bir örnek olarak bize gösteriyor. Ruhsal değerlerin ardından hırsla gitmemizi istemiyor. O zaten bize tüm ruhsal değerleri armağan etmek istiyor. Ancak her şey Tanrı'nın zamanlamasına göre olmalıdır.